Ayrım 2.
Çingeneler at arabalarıyla çıkıp geldiklerinde çoluk çocuk bütün köylü umutlanmıştı bu yüzden. Köyün dışına kurulan kara çadırlara doğru koşmuşlardı. Kadınlar kadınlarla fısıl fısıl konuşurken erkekler şapkaları yana yıkık burma bıyıklı çingene beylerini ya kahveye ya da avlulara kurulan içki sofralarına götürmüşlerdi. Küpler dolusu şarap içilmişti o günlerde. Al ibikli horozlar kesilmiş, kınalı kuzular pişirilmişti. Çingenelerin bıyıkları hızla uzayıp birkaç günde koç boynuzu gibi serpilmişti. Kalın dudaklı esmer kadınlar çadırları terk edip köye dağılmış, sokaklardan avlulara, oradan evlere, dahası mutfaklara ve çeyiz sandıklarının gölgesine de girmişlerdi. Gene de Nuri'ye ilişkin hiçbir haber alınamamıştı onlardan. Her yaz kulağında bir dal çiğdemle uyuz bir eşeğin arkasından salına salına gelip köy meydanına tezgah kuran kalaycıyı görünce de umutlanmıştı köylüler. Adam daha eşeğinin yükünü indirmeden gezip dolaştığı dağlarda, geçtiği yaylalarda ya da muhacir köylerinde Nuri'ye ilişkin bir şey işitip işitmediğini sormuşlardı. Kalaycı ellerinin yarattığı onca ışıltıyı dengelemek istercesine kapkara susmuştu. Yüzlerce bakır tencereyi, çanağı, kaşığı ve kulpu, zincirli su taslarını saray ışıltısına boğduktan sonra da tezgahını toplayıp gitmişti. Üzülmüştü sanki. Bir kayboluşa ucundan kıyısından bulaştığı ve elinden hiçbir şey gelmediği için kahrolmuş, hatta üst üste içini çekmişti. Giderken de bekçiye dönüp yaşadığım yere gidiyorum demişti. Bekçi, kalaycı değirmenin yanındaki dereyi aştığı sırada anlamıştı bu sözü, afallamıştı. Sanki birkaç yerde birden yaşıyor demişti kendi kendine. Kalaycının gidişinin üstünden bir hafta ya geçmiş ya geçmemiş, değirmenin yanından boz bir eşekle silindir şapkalı boyacı görünmüştü. Güneşin parıltısında azalıp çoğalarak köye doğru geliyorlardı. Bir süre sonra boyacı eşeğine benzemişti titreşen sıcağın altında. Uzun kulaklarını oynata oynata dereye inmişti. Düzlüğe çıktıklarında boz eşek boyacıydı bu kez. Başında silindir şapka vardı ve ağzında sigara dumanı savruluyordu. Bir süre öylece yürüdüler. Köye girdiklerinde yorgunluktan ölüyorlardı. Alandaki çınarın dibinde birbirlerinden ayrıldılar. Boyacı boyacıydı artık, eşek eşek. Kahvenin önünde oturanlar hemen yer göstermişti boyacıya. Eşekse sırtında iki boya kazanıyla her yıl gelip yerleştikleri dut ağacının altına yürümüş, eşekçe bir içgüdüyle kulaklarını gevşetip durmuştu. Boyacı oturur oturmaz Cıngıl Nuri'yi sorunca herkes bir haber getirdi umuduyla biraz daha sokulmuştu ona. Tahta sandalyelerin yönü değişmişti ama yalnızca kaybolduğunu işitmiştim demişti boyacı. Bunun dışında hiçbir şey bilmiyordu. Bilmesine gerek de yoktu belki. Gene de köylülerin bakışları ısrarlıydı. Hatta ertesi gün boya kazanlarının altını ateşe verdiğinde Nuri'nin karısı üç çocuğuyla gelip karşısına dikilmiş, uzun sürede gitmemişti. Boyacı kış boyunca kirmanlarda bükülen yünleri bayrak alına, cennet yeşiline, boncuk mavisine ya da zindan karasına boyuyorum diye Nuri'nin yokluğuna boyamıştı bu yüzden. Sonra muhtar, devlete haber vereyim, kayıtlara geçirip asker ve polis marifetiyle arasınlar diyerek atına binip ilçeye gitmişti. Onun gidişiyle biraz daha kaybolmuştu Nuri. Geride kalan berber dükkanı biraz daha tozlanmıştı. Köylüler günlerce muhtarın dönüşünü bekleyip sabahtan akşama dek damların tepesinden yola bakmışlardı. Muhtarı at sırtında dağları, ovaları, yaylaları, köyleri geçerken düşlemişti Nuri'nin karısı da. Sonra gidip onun evinin önündeki taş yığınlarının üstüne oturmuş ve gözlerini çatıda dalgalanan bayrağa dikmişti. Onun renginde devlet kapılarını görmüştü büyük büyük, telaşlanmıştı. Korkuyor muydu, seviniyor muydu belli değildi. Seviniyorsa korkulu bir sevinçti bu, korkuyorsa sevinçli bir korku. Binlerce yıl sonra muhtar ilçeden dönüp geldiğinde atı kadar yorgun bir sesle tamam demişti kadına, her şey tamam. her yere haber vermişti dediğine göre. Bütün devlet kapılarını çalıp Nuri'nin adını tutanaklara yazdırmış, oraya buraya şerh düşürmüş. Hatta ilçede ne kadar kahve, ne kadar lokanta ya da hamam varsa tek tek dolaşıp olayı anlatmıştı. Herkes her şeyden haberliydi şimdi. Herkes Nuri'nin yokluğu içindeydi. Geriye sabırla beklemek kalıyordu. Nasıl olsa bugün yarın bir haber gelirdi köye. Al kanatlı bir muştu uçurulurdu. Bunları işitince Nuri'nin karısı, kocası bulunmuş gibi sevinmişti. Bir yandan da hüngür hüngür ağlayıp çocuklarının çevresinde dönüyor, onlara sarılıp yüzlerce kez öpüyordu. Gene de muhtarın evine doğru yürüyordu her gün. Taş yığınlarının üstüne oturup çatıdaki bayrağa bakmayı sürdürüyordu. Artık onun renginde gördüğü devlet kapıları eskisinden daha belirgindi. Kimi zaman o kapıların gölgesinde oturduğunu düşünerek telaşla ayağa kalkıyor, hatta içeride olup bitenleri anlamak için başını uzatıp bakıyordu. Büyük bir salon vardı içeride, alacakaranlık. Uzun yüzlü yazıcılar uzun bir masanın çevresine sıralanmış kocasının adını yazıyorlardı. Ellerinde çoban sopasına benzer upuzun kalemler vardı ve oynadıkça parlayıp sönüyorlardı. Sonra mühür basılıyordu kağıtlara. Muhtarınkinden kat kat büyük bir mühür. Öyle büyük ki mühürlerin dedesi gibi bir şey. Kimse onun basıldığı yere gölgesini bile düşüremiyor. Sonra zarflanıyordu kağıtlar. Kapı önlerinde bekleyen sivri yüzlü haberciler zarfları alıp ceplerine koyuyorlardı. Gene de unutuluyordu zarflardan biri. Orada habercilerin kanatlarını hışırdattıkları salonun ortasında öylece kalıyordu. Nuri'nin karısı telaşlanıyordu belki de. Nuri onun içindeki yazıdadır diye. Birkaç adım yürüyor ve evinden çıkan muhtarın yüzüyle karşılaşıyordu. Muhtara göre Nuri bugün yarın gelecekti. Kapı yavaşça açıldı gene. Kedi dilini kırmızı bir mendil gibi sarkıtarak yalandı. Reşit hala bekliyor dedi muhtarın karısı. Gelmiyor musun? Muhtar önü kusmuk lekeleriyle dolu fanilasını çıkarıp duvarın dibine fırlattı. Geliyorum dedi öfkeyle. Beklesin. 5. Berber caddeye bakmaktan vazgeçip koltuktaki keçi sakallıya döndüğünde gözlerindeki cellat gözleri hala ışıl ışıldı. Saçınız sakalınız birbirine karışmış dedi bakışlarını örten bir sesle. Keçi sakallı yanıt vermedi. Kendini aynada görmekten korkuyormuş gibi gözlerini kapatmış öylece oturuyordu. Saçı sakalı birbirine karışan o değildi sanki. Bir yanı kimsenin bilmediği bir yerde yaşıyordu da bir yanı burada berber koltuğunda uykuya dalmıştı. Ama berber makası alıp şakırdatmaya başlayınca uyandı. Yalnızca ağzıma giren bıyık uçlarını kes dedi. Gözlerini aynanın üstündeki kara kalem güvercin resmine dikerek. Bu resmi sen mi yaptın? Ben yaptım ve bunu daha önce de sana söyledim diye yanıtladı berber. Her gelişinde soruyorsun. Keçi sakallı azarlanmış bir çocuk gibi susmuş, bakışlarını resimden alıp aynaya dikmişti. Çırak, dükkanın perdeyle ayrılan bölümünden uzun saplı bir fırça getirip yerdeki kılları toplamaya başlamıştı. Bırak dedi keçi sakallı, bırak. Çırak olduğu yerde kaldı. Gözlerini açmış, koltuktan kalkan adama bakıyordu. Keçi sakallının kime seslendiği belirsizdi. Kapıya doğru yürüdü telaşla. Şehrin kalabalığına karışmadan önce dönüp baktı. Para yok dedi berbere. Dışarısı iskelet dolu. Berber başını salladı. Sonra hüzünle baktı kaldırımda koşan keçi sakallıya. O caddedeki otomobillerin arasından zikzak çize çize karşıya geçip köşeyi dönünceye dek gözlerini ayıramadı. Onun gidişiyle eksilmişti sanki. Kimdi o dedim çekinerek. Adı Nuri dedi. Nerelidir necidir ben de bilmiyorum. 6. Gömleğini yavaş yavaş düğmelerken pencereye yaklaşıp yorgun gözlerle baktı muhtar. Köy güneşin altında yaralı beyaz bir hayvan gibi yatıyordu. Soluk alıp verişi durmak üzereydi sanki. Ev ev sokak sokak ürperiyordu. Derken kağnı gıcırtıları geldi bir yerlerden. Duttaki serçe sürüsü hışırtıyla havalandı. İkiye bölündü sonra. Yarısı kim bilir kimin avlusuna yağmur hızıyla inerken ötekiler yukarıya Cıngıl Nuri'nin evine doğru uçtu. O zamanlar Nuri'nin evinde bir toplantı yapılmıştı. Akşamdı. Kocası daha kolay bulunsun diye midir nedir? Odanın köşelerine iki kandil asmıştı kadın. Hisleri kıvrıla kıvrıla tavandaki mısır koçanlarına doğru yükseliyordu. Nuri'nin akrabaları sedirlere dizilmişti. Yaşlılar arada bir sıkıntıyla sakallarını sıvazlıyor. Kimi kendi kandile gözlerini dikip derin derin düşünüyor. Kimi de taneleri ne denli ışıklatırlarsa her şey o denli kolay çözülecekmiş gibi hızlı hızlı tesbih çekiyordu. Kadına göre artık muhtarın bu işi önemsediği yoktu. Devlete haber vermekle yükü sırtından atmıştı. Şimdi merak edip yüzünü ilçeye bile çevirmiyordu. Hatta Nuri'den kalan berber dükkanını komşu köylerden bir berbere devretmek istediği bile söyleniyordu. Ne yapılacaksa kendileri yapmalıydı. Bu yüzden her şey yeniden konuşulup doğru dürüst bir karara varmalıydı. Oturanlar dalgın dalgın dinlemişlerdi kadını. Başlarını sallamışlardı sonra. Onlar kıpırdandıkça duvarlara vuran gölgeleri uzayıp uzayıp kısalmıştı. Gölgeler de kendi aralarında konuşmuştu sanki. Ayrı bir dünyada başka bir Nuri'yi bulmak için çare aramıştı. Toplantı horozlar ötene dek sürmüştü. Çocuklar duvar diplerine kıvrılıp uyuduğu sırada söz aksakallı yaşlılardaydı. Önce içlerinden biri geçmiş olaylardan örnekler verip kimsenin tanımadığı ölülerden söz etti. Birkaç kişi başını sallayarak onun dediklerini onayladı. Derken bir başkası aynı olayları ayrıntılarıyla anlatmaya koyuldu. Herkes gevrek bir sesin peşine düşüp yıllar öncesine gitti. Artık köyün gizli bir sayfasında dedelerinin arasında yaşıyorlardı. Ne var ki uzun kalmadılar orada. Gevrek ses hepsini toplayıp yeniden odaya getirdi. Üstleri başları kan içinde birbirlerinin yüzüne bakıyorlardı. Herkes Nuri'nin kayboluşunda ne denli gizler bulunabileceğini anlamış olmanın dehşetine kapılmıştı. Şafak sökerken sabah ezanından kopmuş heceler gibi yavaş yavaş dağılmıştı toplananlar. Alacakaranlık sokakları geçip evlerine varmış ve kuş uykusuna yatmışlardı. Kuşluk vakti uyanmışlardı tabii. Birer bardak daha çayını ya içmiş ya içmemişler. Heybelerine birkaç ekmek, peynir ve don koyarak Nuri'yi aramaya çıkmışlardı. Muhtar sıkı sıkı uyarmıştı gidenleri. İlçeye yolları düşerse Nuri'yi devlet kapılarından hiçbirine sokmayacaklardı. Bunun hem gereği yoktu hem de görevlileri boş yere rahatsız etmek umulmadık sonuçlar verebilirdi. Devletti bu. Usandırmaya gelmezdi. Sonra devlet her zaman 15 yaşında olurdu. Canını sıkıp da bir kere küstürdün mü artık dönüp yüzüne bakmazdı. Bu yüzden sakın sakın devlet kapıları tıklatılmayacaktı. Zaten her yere şerh düşünmüştü. Her makamda tutanak tutulmuştu. Merak etmesinlerdi. Nuri'yi halka sorsunlardı soracaklarsa. Lokantalara, kahvelere, hanlara, hamamlara sorsunlardı. Bir de berberlere tabii. Ne de olsa Nuri de bir berberdi. Onlar birbirlerinin kokusunu alabilirlerdi. Üstelik berber milleti gevezeliği yürürlükte tutan bir milletti. Her şeyi sezip her şeyi bilirdi. Sonra bir de şu nokta vardı. Nuri'yi sorarken artık kaybolduğu günkü gibi tanımlamasınlardı. Aradan bunca yıl geçmişti. Her şeyi değişmiş olabilirdi. Hiç kuşkusuz aynı gömleği giymiyordu artık. Belki burnu, ağzı, sonra saçı sakalı, hatta bakışları bile aynı değildi. Belki de şimdiye dek bulunamamışsa bu yüzden bulunamamıştı. Başlarını sallamıştı gidenler. Kimi atına, kimi eşeğine binmiş, yüzlerinde yarım yamalak bir umut, hepsi de ovanın ucundaki dağlara bakıyordu. Belki de bu yüzden daha yola çıkmadan omuzlarına dönüşlerinin yorgunluğu çökmüştü. Gidişlerinin üstünden haftalar geçmişti sonra. Upuzun aylar, yıllar geçmişti. İlçenin postacıları 2-3 ayda bir motosikletle gelerek onların çektiği telgrafları bırakıp gidiyorlardı. Geldiklerinde kimsenin yüzüne bakmadan köy meydanındaki çınarın çevresinde tur atıyorlardı önce. Sonra havaya yükselen toz çemberinin içinden usanç dolu bir yüzle çıkıp muhtarı soruyorlardı. Bütün köy heyecanlanıyordu onları görünce. Köy meydanı kısa sürede bayram yerine dönüyor. Tarlada çalışanlar işi gücü bırakıp koşup geliyorlardı. Gene de postacılar pek oturmuyordu köyde. Telgrafı verir vermez motosiklete atlıyor ve çınarın çevresinde bir tur daha atarak çekip gidiyorlardı. Nuri'nin başına gelenlerden sorumlu tutulmaktan korkuyormuş gibi telgraflar okunup Haberköy'e yayılmadan hızla kaçıyorlardı sanki. Kaçarken dönüp arkalarına bile bakmıyorlardı. Çocuklar olup biten her şeyden uzakta, aylarca köy meydanındaki tekerlek izleriyle oynuyorlardı sonra. Motosiklet sesini taklit ederek çınarın çevresinde koşup duruyorlardı. Çoğu kez Cennet'in oğlu dağıtıyordu onları. Çocukların arasına dev bir çocuk gibi dalıp herkesi evine dek kovalıyordu. Muhtara göre gönderilen telgrafların hepsi umutsuzdu. Aslında köylünün kafasını karıştırmaktansa gönderilmeseler daha iyi olacaktı. Yeni gelen bir telgraf o güne dek gelenleri yalanlıyordu kimi zaman. Kimi zaman da ilk sözcükle son sözcük arasında çelişip kendi anlamını bulandırıyordu. Köylüler hangisine inanacaklarını şaşırmışlardı. Bu arada bekçi telgraflar arasında ilinti kurmakta epeyce ustalaşmıştı. Çünkü yüzlerce kez okuyordu onları. Nuri'nin karısı her telgraf kocasından bir parçaymış gibi memelerinin arasında saklıyor, aklına estikçe de bekçiyi bulup okutuyordu. Aradan 3 yıl geçmişti belki. Nuri'yi aramaya çıkanlar gittikleri günkü kendilerini kim bilir nerelere saçıp savurduktan sonra çizgilenmiş alınları, çökmüş omuzları ve kurumuş umutlarıyla dönüp gelmişlerdi. Ağızlarını bıçak açmıyordu. 10 yıl hiçbir yere gitmemiş ve hiçbir şey görmemişlerdi sanki. Ya da gitmişlerdi gitmesine de geriye başka birileri kılığında dönmüşlerdi. Belki de dönen adamlar gidenlerin birer yanıydı yalnızca. Sıkıntılı birer yanı. Nuri'nin karısı şaşkındı. Hangisine ne soracağını bilemiyor. Kapıdan kapıya 3 civcivli bir tavuk gibi kanat çırpa çırpa koşuyordu. Gene de Nuri'ye ilişkin ilk haberi köye yeni gelen berber vermişti. Gıcır Hamza'nın burnuna nohut kaçtığı yıldı. Köylüler hala nohudun nedenle şiştiğini, öteki delikte üfre üfre çıkarmaya çalışırken nohutla birlikte bir sinek ölüsünün de nasıl olup yere düştüğünü konuşuyorlardı. Muhtarın köyü evden yönetmekten vazgeçip köy meydanındaki bir samanlığı muhtarlık odasına dönüştürmeye çalıştığı günlerde bayrak direği evin çatısından indirilip yeni muhtarlık odasının önüne dikilmişti. Bir yandan da ovaya yapılacak sulama kanallarının yerini saptamak için köye milletvekillerinin geleceği söyleniyordu. Gerçi muhtara henüz bu konuda resmi bir yazı iletilmemişti. Zaten seçildi seçileli üst makamlardan hiçbir yazı almamıştı o. Gene de milletvekillerinin pat diye gelebileceğini düşünerek hazırlık yaptırıyordu. Bekçi muhtarlık odasının önünde muhtarın kılık kırk yararak belirlediği "Köyümüz size minnettardır" sözünü beyaz bir beze yazmaya çalışıyordu. Elleri bileklerine kadar kırmızıya boyanmıştı. Bu haliyle muhtarlık odasının önünden ayrılamayan kanlı bir katile benziyordu. İşte berber tam bu sırada gelmişti köye. Değirmenin yanındaki dereden çıktığında sıcakta titreşen uzun boylu bulanık bir karaltıydı. İlk bakışta her şeye benzetilebilirdi belki. Ama yaklaştıkça insan olduğu anlaşıldı ve çınarın gölgesindeki köylüler merakla bakmaya başladılar. Ama o, kendisine duyulan merakı uzaktan sezmiş gibi oldukça yavaş yürüyordu. Yerinde saydığı, durduğu ya da geri adımlarla uzaklaştığı bile söylenebilirdi. Öyle ki köy meydanına gelene dek aradan saatler geçmişti. Bu yüzden köylüler beklemekten yorulup gizliden gizliye öfkelenmişlerdi. Oysa berber inanılmayacak kadar sakindi. Bavulunu ayaklarının dibine koyup hemen oturmuştu. Yüzü yorgundu. Hatta yüzünün bir karış önünde toprakla yüzünün bileşiminden oluşmuş ikinci bir yüzü vardı sanki. Kimi zaman zamana karışmış tozlu bir ayna gibi parlayıp sönüyordu. Bekçi kıpkırmızı elleriyle aklında beze yazdığı çarpık çurpuk harfler mavzerini bacaklarının arasına sıkıştırıp berberin karşısına çökmüştü. Köye elinde bavulla ansızın çıkıp gelen bu adamda bir tuhaflık vardı ona göre. Sorulara kısa kısa yanıtlar vererek kendini inatla kendinde gizliyordu. Birkaç gün sonra gelecek olan milletvekilleri bir öncü mü göndermişti acaba? O öncü çevreyi iğneden ipliğe gözden geçirip onlara rapor mu verecekti? Gözlerini kısıp adama baktı. Bu köyde doğup büyümüştü sanki. Çınarın hışırtısı kulaklarını, damların köy meydanına akan beyazlığı gözlerini, toprağın cayır cayır yanan soluğu tenini hiç etkilemiyordu. Belki de bu yüzden o gün bekçiden başka hiç kimse bir yabancı ile aynı yerde bulunmanın tedirginliğini duymamıştı kendinde. Herkes konuşma hangi noktada kalmışsa oradan sürdürmeye başlamıştı. Gerçi konuşmayı nereden alıp nereye götüreceğini çok iyi bilen kimi yaşlılar söz arasında birçok kapı açmışlardı yabancıya, susup beklemişlerdi. Ama adam ağzını açmamıştı. Havada uçuşan sorular çınarın dallarına doğru yükselip köylüleri bunaltmaya başladığında kunduracı dayanamamıştı artık. "Böyle nereden gelip nereye gidiyorsun?" diye sormuştu. Adam yüzünü, yüzüyle toprak arasındaki ikinci yüzüne eğerek "ben berberim" demişti. "Uzaklardan geliyorum, nereye gittiğimse meçhulüm." Bu sözlerin ardından derin bir sessizlik çökmüştü köy meydanına. Az sonra da muhtar tesbihini şıklata şıklata gelip berberin yanına oturmuş, ona çay ısmarlamış ve berberlerin her zaman birbirlerinin kokusunu alabileceklerini düşünerek Nuri'yi sormuştu. "Nuri diye birini tanırdım," demişti berber. Saçı sakalı birbirine karışmış ufak tefek bir adamdı. Arada bir gelip tıraş olurdu. Köylüler baka kalmıştı bunu işitince. Hiç kimse kirpiğini bile oynatmamıştı. Gene de Nuri'nin karısı evinde olup biten her şeyi öğrenmişti. Köy meydanına koşup geldiğinde berber hala orada muhtarın yanında oturuyordu. Göz göze geldiler bir an, kadın berbere, berber kadına baktı. Adamda gizli bir suçluluk vardı sanki. Bekçi bunu çömeldiği yerden sezmişti. Gözlerini kısmış ona bakıyordu gene. Kuşkulanıp tedirgin oluyordu. Nuri'nin karısıysa kocasıyla yüz yüze gelmişçesine şaşkın ve ağlamaklıydı. Neredeyse adamın ayaklarına kapanacaktı ki muhtar kollarından tutup onu bir sandalyeye oturttu. "Nuri'nin karısı işte bu," dedi berbere. Berber 40 yıldır tanıyormuş gibi baktı kadına. Gözlerindeki cellat gözleri sessizce parlayıp söndü. Bu sırada kunduracı berberin Nuri olup olmayacağını düşündü bir an. Kendi kendine "Nuri bildiğimiz yanlarını uzak bir yerlere bırakıp köye bu kılıkta dönmüş olamaz mı?" diye sordu. Kadın yaşlı gözlerini berberin yüzüne dikmiş, her şeyin yeniden anlatılmasını bekliyordu. Ama berber bir daha ağzını açmadı. Onun yerine muhtar yatıştırdı kadını. Ortada isim benzerliği dışında elle tutulur bir dayanak olmadığını söyledi.